Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere çok uzaklarda kalmış, hayal olmuş hakikatlerden, kağıthane eğlencelerinden bahsedeceğiz. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan diyen, değer diyen herkes bu kağıthane eğlencelerinden, kağıthanenin kağıthane olduğu devirlerden bahseder. Gerçekten İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi kağıthane ve vaktiyle çok hoş hatıralara sahne olmuş, merkez olmuş. Bizanslar zamanında buraya Barbaros denirdi sevgili dinleyiciler. Kağıthane Deresi. İstanbul fethedildiği zaman burada bir kağıt değirmeni vardı. Bundan dolayı Türkler buraya kağıthane dediler. Ve bilahare bu kağıt imali burada devam etti. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada harap bir vaziyette bulunan kağıthanenin varlığından bahsetmektedir. Sultan II. Bayezid devrinde saraya ait ahırlar, askeri kışlalar buradaydı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında kağıthane gözde mekanlardan oldu. Padişah avlanmaya düşkündü ve avlanmak için sık sık buraya geliyordu. Bu devirde başta kuyumcu ve saraçlar olmak üzere değişik meslek gruplarına ait esnaf bir araya gelerek eğlenmek ve kendilerine ait meseleleri görüşmek için kağıthaneye gelirler. 5-6 bin çadır kurarak eğlenirlerdi. Ama şurası bir gerçektir ki kağıthane esas şöhretini Sultan 3. Ahmet devrinde, yani Lale Devri olarak tanınan 1718-1730 yılları arasında kazandı. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın da katkılarıyla dere üzerine 3 havuz yaptırıldı. Çok güzel bir bahçe düzenlenerek bu bahçeye Hüsrevabat adı verildi. Daha sonra bu havali Sadabat diye anılmaya başlandı. Ve 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin, ki Fransa elçiliğinde bulunmuştu, onun Fransa'dan getirdiği yeni planlara göre köşkler yapıldı. Ve derenin etrafı eğlence merkezi haline getirildi ve buraya baştan başa mermer döşendi. Cetveli Sim adı verildi buraya. Ancak 1730 yılında malum patrona Halil isyanı patlak verdi ve yapılan bu eserler yıkılmak zorunda kaldı. İnceliğiyle, nazikliğiyle meşhur Sultan 3. Selim'in saltanatının başlamasıyla kağıthane yeniden ehemmiyet kazandı sevgili dinleyiciler. semtte kağıt imaline başlandı tekrar. Ve Yeniçerilerin talimleri için yeni meydanlar açıldı. Sadabat'ta yıkılan köşklerden bazıları tamir edilmeye başlandı. Sultan II. Abdülhamit devrinde kağıthane daha çok halkın rağbet ettiği bir mesire yeri haline geldi. Belki de Lale devrinden sonra en parlak devrini bu devirde yaşadı. Bu devirde bilhassa efendim Harbiye, Harbiye'nin zadegan sınıfına, Kuleli İdadisi'ne, Bahriye Mektebi'ne, Tıbbiye-i Şahane ve Mektebi Sultani'nin talebelerine padişah tarafından her yaz başlangıcında kuzu ziyafeti verilirdi. Talebeler bu ziyafeti iple çekerlerdi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul halkının kağıthaneye olan alakası yılda ancak birkaç hafta devam ederdi. Mesirede kadınlar kendi aralarında sohbet ederler, salıncaklarda sallanırlar, erkekler de kadınlardan ayrı bir yerde efendim birbirleriyle sohbet ederlerdi. Evlerde hususi olarak yapılmış yemekler iştahla yenirdi. Komşular karşılıklı olarak birbirlerine değişik yemekler ikram ederlerdi. Kağıthane esnafın her çeşidinin geçit yaptığı bir mesireydi. Akla gelebilecek her türlü yiyecek, içecek ve eşyayı kolaylıkla satın alabilmek mümkündü. Bilhassa kadınlara satış yapan esnafın yaşlı kimseler olmasına da dikkat edilirdi. Evet, Evliya Çelebi İstanbul'un bütün ileri gelen halkının, Miras Yedi Hopba Çelebilerin kağıthane sefasında 3000 adet çadır kurduklarını ve bu çadırları binlerce kandille, bal mumuyla, fenerle, meşalelerle donattıklarını yazıyor. Evet, bu çadırlarda o zamanki İstanbul halkı zevklenir, gününü gün ederdi. Kağıthaneden dönüş akşam olmadan 2 saat öncesine rastlardı sevgili dinleyiciler. Dönüş yolunda dereye sıra sıra dizilmiş süslü kayıklar hoş bir manzara teşkil ederdi. Hatta kayıkların kalabalığından bu kağıthane deresinde hareket imkansız hale gelirdi. Kürekler birbirine çarpardı. Eyüp'e gelindiğinde bu kalabalık kaybolur, buradan herkes kendi semtine dağılırdı. Lale devrinde yapılan eğlencelerin çoğu kağıthanede gerçekleştirildiği için başta Nedim olmak üzere devrin şairleri, gazel ve diğer nazım şekillerinde kağıthaneden ve burada yapılan eğlencelerden sıkça söz etmişlerdir. Onun için edebiyatımızda kağıthanenin mutena, müstesna, mümtaz bir yeri vardır. Öte yandan sevgili dinleyiciler, Ananevi tiyatromuzun mühim bir unsuru olan hayal oyununda, Karagöz oyununda da kağıthane sefası oyunu var. Burada kağıthaneye gidiş ve oradaki eğlenceler canlı bir üslupla işlenmiş. Yine Tanzimat ve Meşrutiyet devrinde yazılan romanlar var, Türk romanları var. Burada da eğlence mekanı olarak hep kağıthanenin işlendiğini görmekteyiz. Son yıllarda kağıthaneye tekrar eski canlılığını kazandırmak için çalışmalar yapılıyor. Biz de ümitle bu çalışmaların ürünlerini bekliyoruz ve kağıthanenin eski güzel günlerinin günümüzde de yaşayabilmesini, İstanbul halkının nefes alacağı, soluklanabileceği bir mesire yeri kazanmasını yürekten diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bizim neslin hayal meyal hatırladığı süpürge hışırtılarını artık günümüzde duymak pek mümkün değil. Şimdi elektrikli süpürge zırıltıları var. Bu eski süpürgelerin yerini aldı. Homurtulu elektrikli süpürge sesleri evlerimizin değişmez melodisi oldu. Evet, nostalji edebiyatı her zaman para ediyor ama bizim nostalji yapmak niyetimiz yok. Biz bu hafta sizlere vaktiyle çeyiz sandıklarının vazgeçilmez eşyası olan aynalı süpürgelerden bahsedeceğiz. Bizim validenin Edirneli bir ahbabı vardı. Mine teyze kulakları çınlasın, Allah selamet versin. O bizim valideye böyle güzel aynalı bir süpürge getirmiş, hediye etmişti Edirne'den. Valide de onu kullanmaya kıyamamıştı, saklamıştı. Hala o aynalı süpürge biraz tozlanmış olmakla, rengi biraz solmuş olmakla beraber durur seneler boyu. Evet, ama o zamanlar süpürgeler kullanılan evin vazgeçilmez eşyalarıydı sevgili dinleyiciler. Ama bu aynalı süpürgeler günlük iş temizliklerde kullanılmazdı. Bunlar gelin süpürgesiydi, çeyiz süpürgesiydi. Yani biraz turistik eşyaydı. Diğer süpürgeler de ona benzerlerdi ama onların öyle aynaları, boncukları, efendim ipleri, kurdeleleri yoktu. Evet, zamanın yok ediciliğine karşı var gücüyle direniyor süpürge ustaları. Hemen her şehirde, kasabada bunlardan bir ikisine rastlanıyor. Bu aynalı süpürgeler Edirne'ye mahsus sevgili dinleyiciler. Ve Edirne'de hala birkaç tane aynalı süpürge yapan efendim usta var. Eskiden tabii süpürgelerin markası yoktu ama ustası sorulurdu. Öyle her yerden süpürge satın alınmazdı. Nam salmış bir ustanın süpürgesi tercih edilirdi. Bu elektrikli süpürgeler hayatımıza girmeden önce aynalı süpürgeler gelin namzedi genç kızların, bilhassa da Trakyalı kızların çeyiz sandıklarında yerini alan ilk eşyalardan biriydi. Neden mi? Çünkü o devirlerde aynalı süpürgeye talep çok fazlaydı. Yani süpürgelerin düğüne yetiştirilememe ihtimali vardı. Bir de aceleye getirilip de baştan savma yapılmasın diye anneler ilk iş olarak ergenlik çağına gelen kızları için şehrin en meşhur süpürge ustasına bir aynalı süpürge yaptırırdı. Evet, süpürgenin ustası kadar menşei de mühimdi sevgili dinleyiciler. Süpürge otunun nerede yetiştiği, tellerinin esnekliği ve süpürgenin mukavemeti, dayanıklılığı tercih sebebiydi. Aynalı süpürgeler sadece gelin çeyizlerini süslemekle kalmazdı. Hemen hemen her evde çeşit çeşit aynalı süpürge bulunması adettendi. Süpürgeler pembe, efendim kırmızı, yeşil, sarı ya da mavi renkli kurdelelerle süslenirdi. Kurdelelerin üzerine püsküller dikilirdi. Bu püsküllerde göz alıcı renkler tercih edilirdi. Bu aynalı süpürgeler Trakya'ya mahsus olsa bile bilhassa Meriç ve Tunca nehirlerinin suladığı Edirne topraklarında yetiştirilen süpürge otları Türkiye'nin her yerinde gözde süpürge otlarıydı. Evet, süpürge otu ve süpürgeciliğin vatanı Edirne'de süpürge sadece bir temizlik vasıtası değildi. Aynı zamanda mühim bir geçim vasıtasıydı. Bir zamanlar zanaat olarak görülen, bugün ise bir sektör halini alan süpürgecilik Edirne'de hala el üstünde tutuluyor. Ve halkın hiç de azımsanamayacak bir kısmı bu işle uğraşıyor. Süpürgeciliğin sektörü olur da borsası olmaz mı? Edirne'de hem her bir süpürge borsası var, hem de bu sahada faaliyet gösteren birçok meslek teşkilatı var. Her zanaat gibi sevgili dinleyiciler, süpürgeciliğinde incelik ve her şeyden mühimi ustalık isteyen yanları yok değil. Köylüler tarafından hasat zamanında orakta biçilen süpürge otunun önce tohumları tellerinden ayrılıyor. Kuruması için güneşe bırakılıyor bu teller. Sonra balyalar halinde üretici tarafından süpürge borsasına getiriliyor. Burada süpürge imalatçıları tarafından satın alınıyor bu süpürge telleri. İşleme sırasında yumuşak olsun diye suyla ıslatılıyor. Daha sonra da mukavemet ve esneklik kazanması için kükürt fırınında bekletiliyor bu teller. Tutam tutam ayrılarak sarıcıya veriliyor. Sarıcı aynı zamanda süpürgenin ilk taslağını hazırlayan kişidir. Burada süpürge çatıldıktan sonra devreye bağlayıcı giriyor. Bağlayıcı, taktak denilen veya ayaklık denilen bir ucu belinin arkasındaki tezgaha, bir ucu da sağ ayağını koyduğu tahtaya bağlı zincir yardımıyla süpürgeyi boğarak telle bağlıyor. Süpürgeyi dikerek son şeklini veren kişi dikicidir. Çatal süpürgeyi alan dikici, sarma iplerin hepsini çözerek süpürgeyi yelpaze biçiminde açıyor. Sonra da süpürgenin kolonlarını atıp gövdesini dikiyor. Eskiden bu iş elle yapılırmış ama şimdi artık makineyle hallediliyor. Evet, Edirne'de halk kültüründe mühim bir yeri var bu aynalı süpürge. De bu aynalı süpürgeden bahsedip de bu süpürgenin halk arasında ifade ettiği hususi manaları atlamak olmaz. Aynalı süpürgenin sapına kabara denilen iri başlı hususi bir çivi çakılmışsa bu süpürgeyi kullanan hanımın evlenmediğine işaret oluyor. Aynalı süpürge evin kapısının dışına asılmışsa bu da bu evde evlenecek çağda kız var manasına geliyor. Bir de bu aynalı süpürgeleri daha da süsleyip başını bağlayıp Hıdrellez gecesi efendim kapının arkasına dayarlar. Dış kapının arkasına dayarlar. Bunun şeysi de şudur, sebebi de şudur. Evde biraz yaşı geçkince kız varsa onun evlenmesi, muradı açılsın, kısmeti açılsın diye Hıdrellez gecesi yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bu süpürge zaten aynalı süslü. Bir de iyice süslenip başına böyle başörtü falan bağlanıp dış kapıya dayanır. O geceyi orada geçirir. Eğer böyle yapılırsa evdeki evlenmemiş kızın veya oğlanın ama esas kızın kısmetinin açılacağına inanılır. Evet, süpürge denince akla kedi geliyor sevgili dinleyiciler. Kediler geliyor. Elektrikli süpürgeyi daha fişe takar takmaz kediler kendilerine kaçacak yer arıyorlar ama nedense el süpürgeleriyle sıkı bir dostlukları var. Eğer süpürge imalathanelerine giderseniz buna bir kere daha şahit olursunuz. İmalathanenin içini efendim dolduran yazın serin, kışın sıcak süpürge otlarının üzerine kurulmuş, keyiflerince kurulmuş kediler var. Onlara özenle bakmak da yine bu imalathanelerin çıraklarının vazifeleri arasında. Evet, şimdi bu anlatılanların üzerine süpürgesi Yonca'dan Eminem türküsü giderdi ama zannediyorum teknik masa onun yerine yine bir Edirne taraflarından bir türkü verecek. Madem ki aynalı süpürgeler Edirne'de yapılıyor, bir Edirne türküsüyle sözlerimize devam edelim.
Çaktım yüzüne, şapka vurdu gözüne. Ben sana söyledim yar, kulak versen sözüme. Ben sana söyledim yar, kulak versen sözüme. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Müzik
karşımızda Gelibolu, Gelibolu'da yatır oğlum. Seni bana vermişler, dualarımız kabul oldu. Seni bana vermişler, dualarımız kabul oldu. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler.
Sevgili dinleyiciler, Bolu, Bilecik, Adapazarı arasında dağlık bir bölge var. Bu bölgede birbirinden güzel birkaç küçük kasaba var. İşte Göynük, Taraklı, Geyve, Gölpazarı, Mudurnu bu kasabalar. Bunların hepsi az çok birbirine benzer ve buranın ayrı bir hususiyeti var. Tabii güzellikleri bir yana her bir kasaba adeta tarihin durduğu birer mekan. Sanki tarih bu dağlar arasındaki kasabalarda durmuş. Buralar unutulmuş, gözden ırak yerler olarak eski havasını aynen muhafaza etmekte. Bunlardan birine geldiğiniz zaman Allah Allah diyorsunuz. Acaba bundan 500-600 sene öncesini mi yaşıyorum? Ne kadar mutluyuz ki bu kasabalar hiç değilse gerek tabii güzellikleri gerek tarihi hususiyetleri bakımından aynen yüzyıllar öncesinden bu zamana uzanmış gibi. Hem böyle hem insanları hem de insanlarının mizaçları ve tatbik ettikleri gelenek, görenekler bakımından. Bu hafta bunlardan bir tanesinden bahsedeceğiz size. İlk Osmanlı fetihlerinden Taraklı. Taraklı İpek Yolu'nun büyülü duraklarından birisi ve tarihin şanlı sayfalarından bu zamana kadar efendim başı dimdik gelmiş bir kasabamız. Bu hafta kısmet olursa Taraklı'dan bahsedelim. Evet, çardaklı kahveleriyle, daracık sokaklarıyla, eski evleriyle zamana karşı hala direnen Anadolu kasabalarından birisi Taraklı ve mazisi antik devirlere dek uzanıyor. Dablies, Doris, Dablis ve Dablie isimleriyle anılıyor mazide. Bizanslılar devrinde Bursa tekfurluğuna bağlı küçük bir kale şehri olarak biliniyor. Nihayetinde Osmanlılar tarafından Orhan Gazi devrinde fethedilmiş 1331-32 yılında. Taraklı Yenicesi veya Tarakçı Yenicesi adıyla anılmaya başlanmış kasaba. Moğol istilası sırasında yağmalanıp yıkılmış. Ancak Sultan Çelebi Mehmet devrinde yeniden toparlanıp Anadolu Birliği'nde Osmanlı toprağı olarak hayatına devam etmiş. bu durakta sözü Evliya Çelebi'ye bırakalım. Evliya Çelebi olur da bir yerden, bir beldeden bahsedilirken ondan bahsetmemek olur mu? Evliya Çelebi diyor ki, Taraklı 150 akçelik hasılatı olan bir kazadır. Halen kalesi virandır. Ama kasabası bağlı bahçeli, akarsulu bir dere içinde 500 mamur evli, tahta ve kiremit örtülü şirin bir kasabadır. Hepsi kaşık ve tarak yapmakla uğraştıkları için şehre Taraklı derler. Dağlar safi şimşir ağacı kaplı olduğundan halkı bunları işleyip Arap ve Acem'e gönderir. Suyu ve havası çok güzeldir. Bütün dağları ormanlarla kaplı av yeridir diyor Evliya Çelebi Taraklı kasabası hakkında. ...1800'lü yılların başında 5000 kadar Müslüman, 4000 kadar Ermeni, birkaç yüzde Rum yaşarmış Taraklı kasabasında. Bugünkü nüfusu merkezde 5000'e kadar düşmüş kasabanın. Çardaklı kahvehaneleri var, çay bahçeleri var, artık gül bahçesine dönüşmüş neredeyse. Daracık sokakları var, küçük meydanları, meydanların orta yerindeki çeşmeleri. İki katlı, cumbalı veya eli belinde çıkmalı, içlerinde sofaları veya eyvanları bulunan, iç pencerelerinde renkli camları, efendim eyvan köşelerinde naif manzara resimleriyle bezeli konaklarıyla Taraklı ruhunu hala koruyan, zamana direnmeye, mukavemete çalışan benzeri az Anadolu kasabalarından birisi. Adapazarı'na 60 kilometre, İstanbul'a 135 kilometre bu kasaba. Adapazarı yönünden gelirken Hacı Yakuplardaki kil hamamları var. Burada kemerli ve havuzlu iki tane kaplıca var. Gelin yutan ve gıcık hamamı isimleriyle anılıyor bu iki kaplıca. Bu Bağdat-Bursa arasındaki mal taşıyan İpek yolu kervanlarının konaklama yeri olduğu zannediliyor bu iki hamam. Şu anda harap. Bu buradaki insanlar anlattığına göre, buradaki insanların rivayet ettiğine göre, geçen asrın sonlarına kadar bu iki hamam kullanılıyormuş. Bu eski kaplıcaların 1 kilometre uzağında kil hamamı kaplıcası var. O da hem bu havalinin insanına ve suyunun şifasını duymuş olan misafirlere hizmet veriyor hala. Romatizmaya, kireçlenmeye, kadın hastalıklarına, cilt hastalıklarına ve bazı iç hastalıklarına şifa verdiği söyleniyor. Bu 50 derece ısıdaki suya sahip kaplıca. Ve bu kaplıcaya yaz aylarında çok talep var. Taraklı'nın bir başka güzel yönü eski evleri sevgili dinleyiciler. Hacı Atıf'ın hanı, Çakırlar konağı, Dumanlı Hafızların hanesi, Hacı Haşimlerin konağı bugün hala yaşayan Taraklı evlerinin efendim en tipik numunelerini teşkil ediyor. Bunların temelinde taş kullanılmış, ahşap iskeletli, araları kerpiç dolgulu, eski tabirle Bağdadi vergi evler, bir kısmının cepheleri de ahşap kaplanmış. Duvar rengi olarak tabi beyaz, çivit mavi, toprak sarısı ve güneş sarısı sıkça kullanılıyor eski Türk ev mimarisinde olduğu gibi. Bazılarının yaşı 300'e ulaşmış bu evlerin ve bunlar koruma altına alınmış ve artık restorasyonları için gereken tahsisatı bekliyorlar. Evet, birinci derecede sit alanı ilan edilmiş Taraklı ve kültürel hayatı da mazisinden bütünüyle kopmadan varlığını hala sürdürüyor. Mutfaklarda hala keşkekler pişiyor. Uğut, pekmez, köpük helva masalarda baş köşede yer alıyor. İngiliz elması denilen bir elma var, o bir tek burada Taraklı'da yetişiyor. Bir de Göynük eriği diye meşhur bir erik var, adını Göynük'ten alsa bile asıl Göynük'te değil, yalnız Taraklı'da bulunuyor. Eskiden Taraklı'da ocakbaşı sohbetleri olurmuş, helva sohbetleri olurmuş. İşte bu sohbetlerin, efendim başlıca yiyeceği, baş tacı bu saydığımız yiyeceklermiş. Evet, size Taraklı adının nereden geldiğini söylemiştik. Taraklı adı tarak yapımının yaygınlığından kaynaklanıyor. Artık tarak üretimi pek kalmamış ama kaşıkları hala çok meşhur Taraklı'nın. Taraklı kaşığının ünü insanın bir yutkunmada boğazından geçebilecek yiyecek miktarına en uygun biçimde yapılmasından geliyor. Yemekler çok yerde hala bu kaşıklarla yeniyor. Düğünlerde kaşık çalarak oynanıyor. Taraklı'da bir de semer yapımı var. O da hala devam ediyor eskiden bu yana. Ama kaşıkçılık ne kadar yaygınsa semercilik de o denli tükenmeye yüz tutmuş. Aynı tarak yapımı gibi. Bir başka gelenek Taraklı'da, meşhur gelenek, hayır cemiyetleri ve hayır pilavı. Hayır cemiyetini bir köy düzenliyor. Hem köylüleri için hem de diğer köylerden gelen misafirler için kazanlar dolusu bulgur pilavı pişiriyor. Buna hayır pilavı diyorlar. Bu millete pilav ikram etme işine de hayır cemiyeti diyorlar. Hala bunu Taraklı köylüleri devam ettiriyor. Malum dağlık bir yer dedik Taraklı. Burada yayla adeti de hala devam ediyor. Hıdır Ellez sonrasında yaylanın yolunu tutuyor pek çok köy. Küçükbaş, büyükbaş, pek çok sayıda hayvan için eşsiz otlaklara sahip yaylalar var. Bu yaylalar birden şenleniveriyor. En büyüğü bu yaylaların Karagöl yaylası. Bir başka adeti tabii Taraklı'nın düğünleri de başka. Yaz ayları gelince düğünler de başlıyor. Efendim, bildik tanıdık herkes düğüne davetli oluyor. Öyle bir gecede başlayıp bitmiyor düğün eğlencesi, eski adet. Bazen iki gece, bazen üç gece sürüyor. Tahta kaşıkların şakırtısıyla bu havalinin oyunlarına duruyor. Erkekler düğün sahipleriyle misafirler beraber oynuyorlar. Evet, dedik ya Taraklı'da, köylerinde hayat geçmiş gelecek mücadelesi ne pek uzak, kendi halinde sürüp gidiyor. Ancak merkezde artık yavaş yavaş bir hüzünlenme var. Yüzyıllık konakların gölgeleri hala duruyor. Bunların gölgesinde yürümek mümkün ama Taraklı'da bir hüzün var. Bunlar tabii muhafaza edilmesi lazım. Ta eskiden zamanlardan gelme, ilk Osmanlı şehirlerinden birisi Taraklı. O zamandan bu zamana gelme bir geleneği var. Hem tabii güzelliği var, hem mimari hususiyeti var, hem tarihi zenginliği var. Onun için dileriz Taraklı bu hususiyetiyle gelecek yüzyıllara, gelecek nesillere de böylece aktarılabilir.
Boyalı yar benim, aman aman.
Evet sevgili dinleyiciler, başkan olmak, bir ülkenin mesuliyetini üstlenmek, böyle bir ülkeyi yönetmeyi göze alan kişinin gecesini gündüzüne katarak çalışmayı da önceden kabullenmesi gerekiyor. Hele sözü geçen Birleşik Amerika gibi dünyanın efendim idaresinde rol oynayan bir süper güç ise tabii başkanlık koltuğuna oturan kişi için de dinlenmenin adeta yasak olduğu düşünülür. Gelmiş geçmiş başkanların hayat hikayelerine şöyle bir göz atıldığı zaman bu kaideyi bozan bir başkan dikkati çekiyor. Birleşik Amerika'nın en önemli işi iş yapmaktır diyerek vatandaşlarına durmadan çalışmak zorunda olduklarını anlatmak isteyen Calvin Coolidge bu kaideyi bozan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Calvin Coolidge 1923-1929 yılları arasında başkanlık yaptı. Günde 10 saat uyur, 10 saat gezip eğlenir ve 4 saatte çalışırdı. Bunu prensip edinmişti. Pek çok kimse Calvin Coolidge'i Birleşik Amerika tarihinin en tembel başkanı olarak tanıtmaktadır sevgili dinleyiciler. Calvin Coolidge her sabah 6'ya doğru yataktan kalkardı. Giyinmesi, kahvaltı etmesi, tıraş olması 9'a kadar sürerdi. 9.30'a doğru çalışma odasına geçerdi. Saat yarıma doğru çalışmasına ara verir, yemeğini yerdi. Sonra da 2 saatten az olmamak şartıyla öğle uykusuna, siestaya yatardı. Akşam üzerine doğru tekrar çalışma odasına gelirdi, bir süre daha çalışırdı. Ama Calvin Coolidge'in başkanlığı süresince akşam 6'dan sonra çalıştığı hiç görülmemişti. Geceleri de saat 10 olmadan uykuya yattığı biliniyordu. Meşhur komedyenlerden Groucho Marx, Marx kardeşlerin üç komedyenin bir tanesi olan Arşak Palabıyıkyan bir gece başkan Coolidge'i tiyatroda görmüş, ona rastlamış. Başkanım demiş, sizin uyku saatiniz gelmedi mi diye sormuş. Ünlü komedyenin bu sözleri tiyatrodaki herkesin gülmesine, hatta kahkahalar atmasına sebep olmuştu. Evet, bu Calvin Coolidge tatil yapmaya olan aşırı merakıyla da ün kazanmış, hatta ününe ün katmıştı sevgili dinleyiciler. Bu başkan her yaz 2-3 ay tatil yapardı. Güney Dakota'daki Karadağlar, Massachusetts yakınlarındaki beyaz çam ormanları bu başkan Calvin Coolidge'in en çok sevdiği tatil merkezleriydi. Bu saydığımız yerlerde haberleşme imkanları yoktu o zamanın devrine göre. Başkan Coolidge bir yaz ya da tam 3 ay Beyaz Saray'la telefon konuşması bile yapmaya gerek duymadan tatilin keyfini çıkarırdı. Her hafta sonu da hafta sonunu balık tutarak geçirirdi. Başkanın en büyük zevki hafta sonlarında balık tutmak idi. Hatta gazeteciler başkanın ülkeyi balık tutarak yönettiğinden bahsederlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, Calvin Coolidge'in bu en tembel başkan olma hususiyeti insana başka bir şeyi gözler önüne seriyor, bir başka hakikati. O da şudur, Amerika Birleşik Devletleri'nde sistemin kurulmuş ve mükemmel olduğu. Böyle bir başkan başta olduğu zaman bile Amerika Birleşik Devletleri tıkır tıkır işliyor. Çünkü sistem kurulmuş. Sistem şahıslarla değil, kendisiyle kaim. Nitekim sonraki Amerikan başkanları içinde de çok ipe sapa gelmez adamlar vardı. Fıstık tüccarından tutun da efendim Jimmy Carter gibi, efendim Ronald Reagan gibi ikinci sınıf Hollywood artistlerine, Bill Clinton gibi saksafonculara, saksafoncu zamparalara kadar Amerika kimleri başkan görmedi. Hatta Theodore Roosevelt'in 8 ay felç geçirdi, komada yattı. Hanımı, eski bir çamaşırcı olan hanımı onun yerine Amerika Birleşik Devletleri'ni idare etti. Amerika Birleşik Devletleri başkanları içinde okuma yazma dahi bilmeyen kimseler vardı. Ancak bu Amerika için hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Çünkü Amerika sistemin kurulduğu ve oturduğu bir ülkedir. Başa kim geçerse geçsin Amerika'da işler tıkır tıkır yürür. Bize biraz Osmanlı İmparatorluğu'nu hatırlatıyor bu bakımdan.
kalmış ki o kadar. Ah, yaşadım mazim kadar. Anladım dönmez geri o çocukluk günleri. Bir bakış ki o kadar. Ah, yaşadım mazim kadar. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya sizleri tekrar TGRT FM'e ve Çınaraltı programına davet ediyoruz. Haftaya kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.